Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Baycan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım. Telefonum benim elimde, sizin bilgisayar. Ben
Eyvallah.
telefonla kopya çekiyorum.
Peki, ben de bilgisayardan kopya çekiyorum. Hocam geçen hafta da şeyden kaldık. Bu hafta zindana, Yusuf Aleyhisselam'ın zindan şeyine gireceğiz. Macerasına başlayacağız ama siz geçen hafta çok güzel şey tavsiye ettiniz. Hani aile içinde huzuru yakalamak, beraber aktivite yapmak, günlük, haftalık, aylık.
Evet, çünkü birlikte keyifli zaman geçirmediğimiz zaman hocam yakınlık kaybolmaya başlıyor. Yakınlık dediğimiz şey birlikte keyifli zamanlar geçirmektir. Bizim çocuklarımıza sözümüzü dinlettiğimiz zamanlar değildir. Çocuklarımız da bizim birlikte bir şey yapabildiğimiz zamandır yani. Bir de o yakınlığı sağlayınca zaten sözün daha fazla geçerli olur, daha fazla karşılık bulur.
Hocam %100 katılıyorum. Şöyle bir duruma düştük biz babalar ve anneler bu çağda. Daha evvel böyle bir şey yoktu. Yani bizim çocukluk yıllarımızda sokakta oynardık. Eve gelir, yemeğimizi yer, dersimizi çalışır, yatardık. Şimdi bu cep telefonları sosyal medya çıkalı ve bunlar tabii çok bağımlılık yapıcı. İnsanları böyle kendine bağlayan uygulamalar. Çocuk istiyor ki 24 saat cep telefonunun başında olayım. İster istemez oğlum işte çok uğraştın, bırak onu diyoruz. Çok oyun oynadın. O kompütür oyunları var. Bu sefer ne oluyoruz? Kötü anne baba oluyoruz. Eve sadece ekmek su
Evet,
getiren.
biz işte alternatif üretmemiz gerekiyor.
Yaşa.
Çocuğun bilgisayarla oynamasına mani olmak istiyorsan, onun zevk alacağı, birlikte yapabileceğini, senin de zevk alacağın bir şeylerle meşgul olmak olur. Birlikte gezmek olur, birlikte yüzmek olur, birlikte oyun oynamak olur. Birlikte yapılacak çok fazla şey var.
Şimdi hocam tabii doğru
Bir ara
söylüyorsunuz.
pandemi döneminde hocam, Milli Eğitim Bakanlığı şey yayınlamıştı. Evde birlikte oynanabilecek oyunlar, şeyden Google üzerinden ulaşabilirler. MEB, evde çocuklarımızla birlikte oynanabilecek şeyler, oyunlar. Benim lise yıllardan bir yakın arkadaşım, sıra arkadaşım şimdi bir ilde vali. Şimdi geçen baktım mesela, bağdaş kurmuş. Hocam beş taş oynuyor insanlarla birlikte. Şimdi mesela ne kadar güzel bir şey yani bunları...
Veya hocam daha makul güzel oyunları ya böyle aile içinde oynanabilecek kompütür oyunları ama baba anne de icabında oynayabilecek ve
Tabii.
ahlaki açıdan veya şiddet aşırı şiddet olmaması gereken şeyler. Çünkü şöyle
Evet.
hocam hadi pikniğe gidelim diyorsun kimse gelmiyor peşinden. Ya ızgara yapacağım diyorsun kimsenin dikkatini çekmiyor. Öyle bir zamana geldik anne baba olmak gerçekten çok zor. Yani sizce sizin çocukluk yıllarınızda sizin için bulunmaz fırsat olacak çok cazip şeyler.
Evet.
Bugün gençlere o kadar cazip gelmiyor maalesef. O da ayrı bir konu.
İşte şey, ama bu hiç yol yok anlamına gelmiyor hocam.
Kesinlikle öyle karamsar
Diyelim
değilim.
ki atıyorum onların da ilgisini çekecek. Diyelim ki hayvanat bahçesi hocam çok ilgilerini çekecek bir şeydir. Diyelim ki zaman zaman göktaşı yağmurlarının olduğu zamanlar var. Onları seyretmek, birlikte seyretmek mesela
Veya
bunlara.
paintball falan diyorlar hocam. Oynadınız mı? Ben hiç oynamadım
Ben
ama.
oynamadım ama seyrettim mesela.
Evet.
Ama oynayabiliyorsa yaşı enerjisi müsait olanlar bunu yapması lazım. Özel çaba gerekiyor yani. Yoksa hocam hiç durmadan. Bir de benim üzerinde duracağım şeylerden birisi çok tuhaf geliyor bazılarına da. Şey diyorum ben. Türkiye'de aile kültürüne en çok katkıda bulunan şeylerden birisi MasterChef programı. Bazıları diyor ne saçmalıyorsun. Hocam MasterChef programı evde ev koşullarına yapılabilecek alternatif yemekleri öğretiyor. Şimdi bizim çocuklarımızı hocam biz daha bebek mamasından itibaren aşırı işlenmiş gıdalara ve dışarıda endüstriyel gıdalara konduyoruz. Dolayısıyla ev yemekleri ona şey geliyor.
Tatsız geliyor.
Tatsız tuzsuz geliyor.
Çünkü
Çünkü
diğerine
öyle
aşırı
kimyasallar
kimyasal
var ve o
koyuyorlar.
kimyasallar çok uyarıcı ve bağımlılık yapıcı yani. Şimdi dolayısıyla mesela evde mümkünse tabii onları da bir şekilde olaya dahil ederek sofra hazırlamak, yemek yapmak ve çeşitlendirme yapmak. Şimdi İslam fıtratı savunuyor da biz fıtratı sadece insanla ilgili düşünüyoruz. Halbuki beslenmenin de bir fıtratı var.
Kesinlikle.
Eşyaların da. Şimdi insan fıtrat üzerine doğuyor ama fıtrata uygun olmayan yollarla beslenince gene bu da fıtratı üzerinde şey oluyor yani.
Fıtratı bozuyor
Bozucu
tabii.
etkisi
Doğru.
oluyor yani.
Doğru. Hocam bu hafta şeye girelim inşallah. Tabii Yusuf Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi bu zinayı işlemektense ben hapse gideyim daha iyi dedi. Çünkü dedi ki Züleyha ya dedim yaparsın ya hapse gidersin. Bunun üzerine deliller gördükleri halde Yusuf Aleyhisselam haksız yere hapse atıyorlar. Ayet-i kerime şöyle. Bu kadar delili gördükleri halde sonra yine de Yusuf'u bir süre için zindana atma düşüncesi ağır bastı. Ya şimdi söylenti çıkar. Saygın bir aile, vezir ve vezirin hanımı var bu işin bir tarafında. Yusuf hapse atarsak bu iş unutulur. Böylece biz de bu ne diyelim buna fiyaskodan, bu gürültü patırdan kurtuluruz diye bir metot uyguluyor Aziz ve eşi Züleyha ve böylece hapse atılıyor. Şimdi Yusuf Aleyhisselam hapse girmiş. Onu okuyacağım. Sonra buradan kader mahkumu kardeşlerimiz için çok güzel dersler var. Ya peygamber niye hapse girmiş? Keyfinden değil. Tamam mı? İmtihandır ama bir de örnek oluyor işte bizlere. Yani bugün kader mahkumu diyor hapse giren mahkumlar kendilerine. Biraz karamsar bir tutumları var değil mi? Biz kadere mahkum olduk gibi.
Halbuki çoğunluğu için söyleyelim. Çoğunluğu kendi iradi tercihi yani.
Bu ayrı bir konuşayım. Şöyle diyor bakınız. Yusuf'un üzerindeki elbiseler çıkarılıp ona kıldan dokunmuş bir hırka giydirildi.
Yani rahatsız edici.
Evet. Ayaklara demirden zincir vuruldu. Şimdi daha önce sultan gibiydi yani.
Evet.
Vezirin evlatlığı gibiydi. Yusuf Aleyhisselam zindan kapısına yaklaşınca başını eğdi ve Bismillah diyerek içeri girdi. Bak ilk ayet Bismillah. Allah'ın adıyla giriyorum. Herkes etrafını çevirmiş. Kendisi de ağlamaya başlamıştı.
Bunu nereden okuyoruz hocam?
Bu Osman Nur Topbaş Üstad'ın Nebiler Silsilesi adlı güzel eserinden.
Evet, bu kısım şey mi?
Ayet. Ayeti okuduk biraz önce.
Evet.
Yusuf 35'ti. Bu kadar delil gördükler
burası
halde.
Burası tefsir kısmı.
Yusuf'u hapse attılar. Bu ayetti. Şimdi yorum tarafı. Önce Bismillah dedi. Sonra dedi ki Yusuf namaz kılabileceği bir yer bulamadığı için ağladığını bildirince Cebrail Aleyhisselam ona dilediğin yerde namaz kıl. Allah zindanın içinde ve dışında 40 arşın yeri senin için temiz kılmıştır dedi. Şimdi hocam yani hapse giren bir insan önce bir Bismillah deyip girmeli. Ya buraya evet bizim bir suç işledik. Bundan vazgeçeyim. Allah'ın ismiyle şuraya gireyim. İbadet edeyim burada. Burada daha dün yeni bir haber okudum. Hapisten çıkanların %40'ı hemen geri dönüyor bir süre sonra. Türkiye'de de aynı maalesef. Yani hapishaneler insanların bu sıkıntılarını gidermiyor. Onların ahlaklarını düzeltmiyor maalesef. Hapse giren hatta
genellikle,
şu an...
Genellikle suçlular bir araya geldiği için hocam birbirine şey yapıyorlar. Öğretiyorlar yani.
Küçük hırsız büyük hırsız oluyor. Gaspçı katil oluyor çıktığında.
Tabii onları da hücrelere koysan ayrı bir sorun. Onları nasıl şey edebilirsin yani?
Bence işte bunu da düşünmemiz
mesela
lazım.
Mesela denetimli serbestlik Türkiye'ye geldi. Denetimli serbestlik bir açıdan şey. Kısıtlıyorsun. Öbür taraftan da gene bir sosyal ortamda kalıyor. Ama öbür tarafta sadece suçların arasına giriyor. Zor bir denklem.
Yani burada din adamları, psikologlar, sosyologlar bir araya gelip derin derin düşünmemiz lazım. Hapse giren kardeşlerimizi nasıl reforme eder, onların ahlaklarını düzeltir, hatalarından onları vazgeçiriz. Yoksa hapse atmak da çözüm değil. Yani ufak gaspla giriyor, çıktığında daha büyük gasp ve...
Ne yani hocam salıverelim mi hapishanedekileri?
Salmayalım, hapse alalım, orada eğitelim.
Islah edelim.
Islah edelim onları yani. Dini iman öğretelim, yaptığı işin hata olduğunu. Çünkü insan sen suçlusun, hatalısın demekle insan hatalı olduğunu kabul etmiyor. Ne yapayım kardeşim, param yoktu, çaldım diyor. Ne var bunda diyor. Herkese çok var zaten diyor. Evet. Yani manevi değer veremezsek insanların o suçtan vazgeçmesi çok zor. Bir şey daha geçeceğim size antiparantez. Evet. Bizim bir Zeynep ablamız var Amerika'da. Müslüman, mühtedi Müslüman. Hapishaneye gidip oralarda sohbet ediyor Müslüman mahkumlara.
Yani mühtedi sonradan Müslüman olmuş.
Sonradan Müslüman olmuş. Sonra bu hanımefendiyi bütün hapishaneler peşine düştüler. Dediler ki senin vaaz ettiğin, sohbet ettiğin, ıslah ettiğin Müslümanlar bir daha yeri gelmiyor. Normalde hocam 3 ay 6 ay mahkum çıkıyor. Uyuşturucu kullanmış, gasp yapmış. 3 ay 6 ay geçmiyor. Aynı suç işleyip geri geliyor.
Evet.
Diyorlar ki biz istatistik yaptık. Senin sohbet ettiğin mahkumlar kolay kolay geri gelmiyor. Tövbe ediyorlar gerçekten. Çevresini değiştiriyor falan. Sen diyor ne olur bizim hapishanemize gel sohbet et. Bu ablamız yani 200 kilometre çapında bir hastaneler şeyinde.
Danışmanlık
çapında,
yapıyor.
O hapishane senin, bu hapishane benim. Gidip oralarda sohbet ediyor, vaaz ediyor. İnsanları tövbe ettiriyor falan. Şimdi şunu diyeceğim yani. Hapishaneye düşen kardeşlerim şunu bilsinler ki Yusuf Aleyhisselam da hapse girmiş. Hem de haksız yaratılmış. Yani evet. Siz haksız yaratıldınız diye kahretmek yerine. Ya ben haksız yere buraya atıldım. Olabilir. Kazadır, kaderdir. İftiraya uğrarsınız. Başkası yapar. Sizin üzerinize suç kalır. Böyle durumda dahi asla şey yapmak yok. Vazgeçmek yok. Namaza devam, ibadete devam.
ve yaşam sevincini de koruyor. Öyle değil mi hocam? Yani gönül gücünün kırılmasına izin vermiyor. Bu hapishaneyi biz aynı zamanda hocam şey edebiliriz. Yaşamsal mecburiyetler. Yani istemediğimiz koşullarda yaşamak da.
Hapis sayılır diyorsunuz.
Öyle, ya da bir depresyona girmek de hocam. İstemediğin insanlarla birlikte çalışıyor olmak, istemediğin ülkede yaşıyor olmak vesaire. Yani sonuçta seni kısıtlayan ve engelleyen şeyler olabilir. Bütün bunlar da gönül gücünü koruman gerekir. Ben Yusuf Peygamber'den çıkartmış olduğum mesaj bu. Ve nihayetinde o gönül gücünü koruduğu için hocam yeniden zirvelere tırmanıyor herhalde, değil mi?
Şimdi hocam ayetlerin devamında daha ilginç şeyler yapıyor Yusuf Aleyhisselam. Oradaki cemaate hoca diyelim bugünkü tabiriyle hocalık yapıyor. Onlara sohbetler yapıyor. Onların dini hayatına destekler çıkıyor. Davet ve tebliğ yapıyor. Şimdi gelecek biraz sonra bak, biraz okuyayım ayetleri, sonra yorum yaparız. Zindana onunla beraber iki genç daha girmişti. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm. Öbürü de, ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve bu ekmeği kuşların gagaladığını gördüm. Ne olur bu rüyamızın tabirini bildir. Doğrusu biz seni muhsinlerden biri olarak görüyoruz. Yani seni iyi bir insan görüyoruz biz seni, diyor o mahkum arkadaşları. Yusuf Aleyhisselam şöyle diyor. Size yedirilecek bir yemek gelmeden önce ben onun tabirinin ne olduğunu muhakkak size haber veririm. Bu Rabbim bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ki ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. Onlar ahireti de inkar edenlerin ta kendileridir, dedi. Şimdi burada önce küfürden uzaklaştığını söylüyor Yusuf Aleyhisselam. Öyle bir hüsnü kabul görmüş ki mahkumlar arasında. Ya biz seni iyi bir insan görüyoruz. Yani derdi olan,
evet,
rüya gören, sıkıntısı olan önce kime geliyor? Yusuf Aleyhisselam'a geliyor. Siz çok güzel bir şey söylemiştiniz biraz önce. Gönül gücünü kaybetmemişti. Moralini bozmamıştı.
Evet.
Moralini bozmadığı gibi. Orada başkalarına da moral kaynağı olmuş sanki. Ben öyle anlıyorum.
Evet, kesinlikle. İşte şeyin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor hocam. Gönül gücü sahibi olan insanlar etrafına enerji yayıyor, umut yayıyor, neşe yayıyor.
Hapiste bile olsa.
Hapiste bile olsa. Şimdi öbür türlü özgür bile olsa hocam, tamam mı? O gönül gücünü kaybetmiş olan insanlar, Allah'tan umudunu kesmiş. Ya adı üzerinde, yani şey, görünürde Allah'tan umut kesilmez diyor. Ama yaşamına bakıyorsun hocam. Yani kötümserin kötümseri. Yani hayatta bu sonsuz değişken var ve sonsuz yorum yapabilirsin. Sen bu yorumların elbette pek çoğu negatif olacaktır. Ama sen hep negatifler üzerinden yürürsen hayatını yürütemezsin ki yani. Amerika'da yapılmış bir araştırma var hocam. İnsanların kaygılarının %85'i şey çıkıyor, fos çıkıyor.
Şeytanın korkutması bunları. Vehim ve efam deriz biz bunlara.
Şimdi kapitalizm hocam, evet, orada. Kapitalizm korku, sağlığın elden gidiyor. Mutluluk elden gidiyor. Geleceğin elden gidiyor. Şu elden gidiyor deyip seni habire çarkın içerisinde.
Hocam onunla alakalı ayet de var Kur'an'da. Şeytan sizi fakirlikle korkutur diyor. Hmm. Orada tabii kapitalist sistemde yapıyor ama esas şimdi kapitalist sistem sizi de beni de korkutuyor mesela. Ben diyorum ki Allah kerim, Allah rezaktır diyorum.
Evet.
Bu arkadaşımızın imanı yoksa eyvah ben ne yiyeceğim diyor. 10 sene sonra acaba diyor kahvemin köpüğü olacak mı? Onun kaygısını adam şimdiden uykudan kaçıyor. Şimdi ben burada şunu dikkat etmek istiyorum. Yani Yusuf Aleyhisselam bu kadar zor şartlar. Siz sultan olacaksınız neredeyse. Sultanlar gibi yaşayacaksınız.
Evet.
Atlas kıyafetler, hizmetçiler, değil mi? Vezirin siz oğlu evlatlığısınız. Bir anda haksız hapse düşüyorsunuz. Ve orada o ahlakından, güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Bir de şunu söyleyeceğim hocam. Ben genelde hani filmlere bakıyoruz. Batı'da ve Doğu'daki filmlerde hapse düşen insanlar kötülüklerini daha da artırıyorlar. Orada çünkü silah, bıçak yok ya, yasak ya lafta.
Evet.
Şimdi güçlü kuvvetli birisi hapse girerse o koğuşun ağası oluyor. Çayını getiriyorlar, kahvesini getiriyorlar. İstediğini dövüyor, istediğini vuruyor, kırıyor falan. Çeteleşiyorlar. Ya şimdi bu insan denen varlık öyle ilginç bir varlık ki. Osman Efendi'nin çok güzel bir sözü var. Eksi sonsuz ve artı sonsuz arasında bir insan diyor.
Evet.
Yani hapse düşen adam hafızlık yapıp, Kur'an okuyup, vaaz tebliğ de yapabiliyor arkadaşlarına. İstah da olabiliyor. Tam tersine çete kurup, daha çok suç işleyip, yani Amerikan filmlerinde çok tehlikelidir biliyorsunuz. O idam mahkumu olan mahkumlar her gördüğünü öldürür. Adam zaten idama mahkum olduğu için. Bir, evet, de imanı da yok. Hani çok insan öldürürsem ahirette azabım artar diye kaygısı da yok. Nazaran idam olacağım diye 3 kişi öldürmüşüm. Ha 5 kişi öldürmüşüm. Bütün filmleri belki izlemişsinizdir.
Evet evet. Bu arada yeni bir olay. Trump hocam filmlere konu olmuş şey vardır. Alcatraz hapishanesi vardır.
O okyanusun ortasındaki adada.
Evet evet ve kurtulma şansı, kaçma şansı yok gibi.
Hiç olmamış diye ben duydum, okudum.
Galiba ya da bir kişi olmuştur, onu tam bilmiyorum. Ama yani mesela ora müzeye dönüştürülmüş hocam, dönüştürülmüştü. Şimdi oranın azılı suçlular için bir hapishane olmasını istiyor. İlginç bir şey hocam. Mesela şehirdeki bir hapishanede kaçamasa bile kaçma umudu nedeniyle şehirdeki hapishanede daha şey oluyor. Yüksek motivasyonlu oluyor.
Suç işlemeye yatkın mı oluyor acaba?
Evet. Kaçmaya yatkın oluyor. Ve buna dönük eylemler yapıyor. Öbür tarafta ise kaçsam da bir işe yaramayacak diye hocam.
Bakıyoruz çünkü.
Evet.
Boğulacak.
Boğulacağım diye zaten o yönde eylemleri azalıyor. Tırnak içinde boyun eğiyor yani. Daha uysallaşıyor.
Aslında tabii bu suçluk ve bunun psikolojisiyle alakalı bizim yüce dinimizin o kadar harika, güzel bize emirleri, tavsiyeleri, fikirleri var ki onları ayrı bir programda konuşmak lazım. Tabii onun biraz sıkıntılı tarafları da var. Çünkü ceza hukukuna falan da dokunuyoruz. İslamiyet diyor ki sizde kısasta hayat vardır ey akıl sahipleri diyor. Şimdi biz insanlara hocam bu da ayrı bir şey. Geçen işte gördük iki tane evladını vurmuş, öldürmüş. Sonra az bir şey yatıp dışarı çıkmış. Yani evladını acımayan bir adam toplum için ne kadar zararlı bir insandır. İlk gördüğü anda her an bir suç işleyebilir. Yani İslamiyet'in bu caydırıcılığı tabii o da psikolojisi çok dehşettir. Yani öyle hemen bir adamı öldür de kurtul. 3 sene, 5 sene, 10 sene ne olacak? Bugün bazı... Ben İngiltere hapse girip çıktım hocam. Onu da söyledim mi size?
Yok niye? Hocam, siz doktora için gittiniz. Hapiste ne işiniz
hocam,
var?
Hocam ben tehlikeli bir adam. Hapse girip çıktım biliyorsunuz mu?
Allah Allah.
Hem de 2-3 kere girip çıktım hocam hapse.
Bir dakika o burada bir biyetli yeri var.
Ama vaiz hoca olarak. Şimdi İngiltere...
Orada sohbet etmek için tabii, suçları, tabii. Ruhsal...
Aynen. Bir gün bayram namazından çıktık, bir polis arabası geldi caminin önüne. Dediler ki bize bir hoca verin. Bugün sizin bayramınız. Bizde de 3 tane mahkum var. Exeter şehrinde, o küçük bir yer. Sadece 3 mahkum varmış Müslüman. Bunlara sohbet edilsin. Bunların bayramıdır, bayramı kutlansın. Hediyeler getirin, tatlı getirin neyse. Biz karışmıyoruz ama siz serbestsiniz dediler. Öyle bir gitmiştim. Ve katil... vardı bir de. Diğer ikisi uyuşturucu kaçakçısı. En dindarı katil olandı. İmamlık yapıyordu. Sonra şeye gittim. Kuzeyde Leeds şehrinde hapse sohbete çağırdılar. Ya inanın. Yani övmek için söylemiyorum. Gündüz serbest koğuş koğuş dolaşıyorsunuz. Büyük otel düşünün şimdi. Yani 300 kişinin kaldığı otel düşünün.
Evet.
Herkes kendi odasında. Tuvaleti, banyosu, televizyon var içinde. Sabah 9'da kapı açılıyor. Akşam 6'ya kadar geziyorsunuz. Pimpom oynuyorsunuz, spor yapıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz arkadaşlarınızla, çay kahve içiyorsunuz. Akşam altı odaya kilitliyorlar.
Yani, ama onlar muhtemelen belki o kadar iyileşme modunda olan...
Tabii çok ağır suçlar için değildir belki ama yine de yani şunu diyeceğim.
Bizde de mesela sistem var ya hocam, kapalı cezaevi, açık cezaevi, yarı açık cezaevi var arada. Bir de kapalı cezaevlerinde diyelim ki hücreli sistemi olanlar var.
Ağır daha ağır olanlar var.
Tek başına bir hücrede yaşayanlar
işte
var.
İşte hocam bizim tasavvuf psikolojik açıdan bakarsak insan onun günah olduğuna inanmadan, vicdan azabı çekmeden suçtan vazgeçemiyor. Yani size önce diyecek ki ya ben bu uyuşturucu niye kullanıyorum? Bir arkadaşım anlatayım size uyuşturucuyla alakalı zararını. Nasıl tövbe ettin dedim. Birisi uyuşturucu bırakmıştı. Bununla karşılaştık. Ya hocam bir sabah kalktım dedi. Eşim dedi çocuğu giydiriyor. 7 yaşında kızım okula gidecek. Kız diyormuş ki anne akşam gelince evde ekmek olacak mı yiyeceğimiz yoksa aç mı yatacağız bugün?
Oo.
Sebebi şu. Biz diyor uyuşturucu kullananlar evde süt parası, ekmek parası, doktor parası asla diyor bunu umurumuzda olmaz.
Görmez, evet.
Bir ben varım diyor bir uyuşturucu var. Ben uyuşturucuya ulaşmak için diyor biz etrafımızdaki en az 40 insanı hasta yaparız diyor. Çocuğumuz, evladımız, ana babamız hemen hasta olur. Çalarız, çırparız. Amcamız, dayımız, teyzemizden de borç alırız. Rahat girip çıkınca oralardan da soygun yaparız. Yani en az diyor 40 kişi hasta olur. Ben de kendime dedim ki diyor bak işte. Tabii vicdan denen şey esasında hocam kolay kolay hiçbir kulda ölmüyor. Ama kulak vermiyor insanlar.
Evet.
Ya demiş ben ne biçim bir babayım ki demiş.
Çocuğuma bunu söylüyorum.
7 yaşındaki bir çocuğa. Hem de basit bir şey. Ekmek dedi kaç para ya? Akşama da ekmek var mı yok mu anne? Çocuk sabah bunun kaygısıyla okula gidiyor. Akşama kadar çocuk okulda. Acaba bu akşam eve varınca yemek var mı? Yemekten vazgeçtim. Ekmek olacak mı diyor. O yüzden bizim tabii tasavvuf şeyinde önce bir suçlara rehabilite yaparız. Bunun suç olduğunu, kul hakkı olduğunu, vicdanımızın sızlaması gerektiğini öğretiriz ki bugün sanki bu modern hapishanelerde pek fazla işlemiyor.
Evet yani sonuçta ıslah önemli yoksa orası bir suçlu üretme mekanına dönüşebiliyor. Tabii ülkelerin imkanlarıyla ve bu konuda işte mesela dışarıdan İngiltere'de sizi dışarıdan sohbete çağırıyorlar mahkumlarla. Bu tür mekanizmalar.
Bu da var hocam. Şu anda Diyanetimizin de Allah yani büyüklerimize razı olsun, devlet büyüklerimizden belli bir uygulamalar var. Hapishane vaizleri var.
Hı hı.
Gidiyorlar işte haftalık veya işte günlük neyse. Ama bence bunu bayağı bir artırmak lazım. Belki hapishanelerde açık lise, açık imam hatip, açık hafızlık okulu. Yani insanı böyle biraz dini konularla meşgul edecek. Yapalım ki o kardeşlerimiz ıslah olmuş olarak çıksınlar hapisten
evet,
çıkınca.
Bir de bazı hapishanede de şey. Mesela ben birkaç kez arkadaşları ziyaret etmiştim. Bakırköy Adliyesi hocam. Büyük adliye var ya.
Evet.
Oraya girişte bir tane şey var. Çok farklı eşyalar satan bir yer var. Bir baktım meğer mahkumlar hapishanede üretiyor hocam. Ne kadar güzel. Hem ekonomik hem böyle ustalık eseri şeyler yani. Sadece etiketleri şey. Yani bir marka değil yani. Marka fetişizminiz yoksa, yolunuz böyle büyük adliyelere düşmüşse gidin oradan bence şey, mahkumların ürettiği ürünlerden alın. Bu mesela o insanları üretime teşvik etmek. Hatta bir tanesine ben şaşırdım, şey de var. Bakırköy meydanda bir ara şey vardı. Böyle satış mekanları düzenlenmiş çadır biçiminde. Meğer şeymiş, bir açık ceza şey yer, açık cezaevi mi artık neyse, üretim yapılıyor. Onların ürünleriymiş, baktım patates. Bu nasıl oluyor dedim. Dedi işte filan şehirde şeyde arsasızda arazisi de var diyor. Orada şey üretiyorlar.
Açık hapishanelerde.
He, tarımsal faaliyetleri yapıyorlar yani. Yani
hocam kısacası tabii bizim daha çok derdimiz psikolojik destek vermek mahkumlarımıza. Dini değerleri orada, dinin farkındalığı artırmak. Zarar verdiği insanların ahı varsa onu ödemek için. Hapse düşmüş adam mesela. Parayı çalmış, bir yere saklamış. 5 sene sonra çıkacak, o parayı yemeye. Ya arkadaş etmeyle bak, çaldığın para bir garibanın parasıdır.
Evet.
İnsanı mağdur ettin, o parayı da geri ver. Tam hapiste yattın ama şeklinde bu psikolojik desteği vermezsek bu insanlar toplumun başına derdi oluyor ki Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı burada o. Bir mesele daha var hocam, ona geçelim mi?
Evet.
Şimdi hocam Yusuf Aleyhisselam ilginç bir şey daha yapıyor hapiste. Rüya yorumları yapıyor. Zaten bu Yusuf suresi baştan sona rüyalar suresi. Yusuf Aleyhisselam hatırlarsanız işin başında bir rüya görmüştü. Ne yapmıştı?
Çocukluğunda.
Çocukluğunda işte ay, güneş ve 11 yıldız bana secde ettiğini, yani saygı secdesi yaptığını söylemişti. Orada başlamıştı. Yine burada bir bakıyorlar ki Yusuf Aleyhisselam çok kaliteli, ahlakı güzel, düzgün, ibadet ehli bir insan.
Evet.
Herkes sırrını onunla paylaşıyor. Kralın, daha doğrusu Firavun'un aşçısı ve şarapçısı hapse düşmüş. Sebebi de şu. Demişler ki sen bu Firavun'u zehirle aşçıya ve şarapçısına. Birisi şaraba katacak, zehri yeri yemeğe katacak. Öldürün. Biz size şu şunu vereceğiz. Çünkü yeni Firavun rüşvet vermiş bunlara. Sonra şarabı zehir kaçacak Saki vazgeçmiş. Korkmuş. Demiş ki krala, sakın kralım bu yemeği yeme demiş. O yemek zehirli demiş. Aşçı demiş tam tersine demiş. O şarap zehirli. Ama şarapçı vazgeçmişti ya zehirlemekten. Bunu da demiş ki Firavun veya kral şarapçıya sen şarabı iç demiş. O içmiş, ölmemiş. Diğeri korkmuş, hiç yememiş yemeğini. İkisini de hapse atmış. Sonra bunlar işte rüyalar görüyorlar. Onu haftaya geçeceğiz inşallah. Bu hafta vakit doldu.
Evet.
Bu ikisinin rüyasını tabir ediyor. Bu rüya tabiriyle tekrar hapisten kurtulup Mısır'a sultan oluyor diyelim biz. Rüyalı alakalı hocam birkaç bir şey söyleyin. Haftaya devam edelim yoksa.
Rüya görmemek diye bir şey yok hocam. Ve biz genellikle rüyaların saniyeler kadar sürdüğünü söylüyoruz. Öyle değil hocam. 7-8 saatlik bir uyku boyunca biz 1-1,5 şey 80-90 dakika kadar rüya görüyoruz.
Nörobilim mi söylüyor bunu hocam?
Nörobilim de söylüyor ama ondan önce diğer araştırmalar da. Çünkü rüya esnasında hocam hızlı göz hareketleri oluyor. Şeyden belli oluyor. Göz kapaklarından anlaşılıyor yani. O hızlı göz hareketleri. Göz fıldır fıldır dönüyor yani. Dolayısıyla 80-90 dakika boyunca insanın saçma salak şeyler görüyor olması bu mümkün değil. Aralarında saçma salak şeyler elbette olabilir. Ama Freud bu konuda haklıdır. Çok konuda eleştiririz. Rüya bilinçaltına giden kral yoldur der yani.
Yani rüyayı bilinçaltımıza bilgiler mi gönderiyoruz biz?
Bilgi alışverişi var. Hmm. Freud'un dediği şu bakımdan eksik, sadece bilinçaltına değil bilinç üstüne giden de kral yoldur. Siz demin Osmanlı'nın topaş üstattan aktarmışsınız. Çok ben çarpıldım. Matematiksel metaforları çok severim çünkü. İnsan için eksi sonsuzdan artı sonsuza diyor ya. Şimdi dolayısıyla her ikisine doğru da açılan rüyaların açılma potansiyeli var yani.
Hocam burada kalalım bence. Evet. Bu rüya konusu en az iki programı bence meşgul eder. Çünkü çok ciddi bir mesele. Ve bugün rüyalar konusunda müthiş bir cehalet var piyasada.
Ve bu son zamanlarda ilginç hocam. Nörobilimciler deneysel araştırmalar yapıyorlar.
Rüyalarla hocam ilgili. Ben nörobilimle bu konuda çok işbirliği yapma düşünmüyorum. Çünkü rüyalar biraz daha mistik alemden, ruhlar aleminden geliyor. Ama şu
şöyle
var.
Destekler mahiyette biliyor musunuz onlar?
Desteklerseniz olur tamam, o zaman anlaştık.
Evet, destekler mahiyette.
Haftaya bakalım nasıl olacak göreceğiz. Çok teşekkür, ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık efendim. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri. Bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.